Mavi Karanlık, Vedat Türkali, 5. kaset, 2. yüz. Döndü Özgür. Bir şey demek ister gibi dudakları oynadı durdu. İçinde önleyemediği bir ürperti dolaşıyordu Nergis'in. Bakan filan yok diye güvence vermeliydim. Öyle güvensiz ki bakışları, güçlenen bir inançla sürdürdü. Bakar bakar siktir olup giderler dedi. Burası bizim yerimiz. Biliyorsun giremezler buraya. Hadi ye canım. Özgür'ün tabağına mücver, ince bir dilim soğuk et, peynir, domates, salatalık, çekine çekine bir iki parça da ahtapot koydu. Yemekleri de güzelmiş karının. Bu oğlan içki içmese daha iyi belki. Niye istekli değilim? Nasıl acıkmıştım oysa. Az da kilo almadım son günlerde. Yemeye başladı. Sözlerim etkiledi demek. Ahtapot da aldı. Sessiz çiğniyor işte. Bir süre suskun yediler. Derinlerde şarkı, türkü, hafif batı müziği çığlıkları geliyordu karanlığın içinden. Daha sezon tam kapanmadı demek. Kent eğleniyor. Karanlığı bile karartıyor eğlenceleri. Özgür yemeğini bırakmış, gözleri Nergis'te öylece bakıyordu. Tedirginlikle duraladı Nergis'te. Niye gözün dikti bana bu? Yoksa beni de ağacın oradan bakanlar gibi. Ağır ağır başını salladı Özgür. Mırıldanır gibi. Ben de dedi yavaşça. Ben de mi? Neymiş sende olan? Bilmece çözme çabasıyla gülümsemeye vurdu Nergis. O da gülümseyecek neredeyse. Ben de mi? Soruyu algılamıştı Özgür. Durgun baktı bir süre. Odada söyledin ya dedi. Hep sevmişsin. Sustu. Ne diyeceğini bilemeden kala kaldı Nergis. Hep sevmiş miyim? Yalanlamaya kalk hadi. Yalanlamaya mı? Ben de diyor. Peki Özgürcüğüm sen de. Uzanıp bir şeftali aldı. Kabuklarını soymaya başladı ağır ağır. Bunu duymak istemiyor muydun? Duydun işte. Seni seviyormuş. Hep seni sevmiş. Başını kaldırıp bakmak gelmiyordu içinden. Çekiniyor, giderek korkuyordu sanki. Gözlerimden alıverir. Mutluluk hep erişmemek mi olacaktı senin için? Erişmek mi bu? Bırakmıyorlar, izliyorlar hep. Boğuk, titrekti Özgür'ün sesi. Ürpertiyle başını kaldırdı Nergis. Özgür birilerini kolluyor gibi gözlerini ürkek çevrede gezindiriyordu. Bahçeye, duvarlara, kapılara döndürdü. Sonra gördüklerini göstermek, kanıtlamak ister gibi Nergis'e indirdi bakışlarını. Fısıl fısıl fısıl, duyuyorsun değil mi dedi. Musluklarda da vardı. Gene mi başladı bu ses duyma işi? Bitmemiş demek. İçinde biriken acıyı örtmeye çalıştı Nergis. Ne diyeyim ben şimdi? Gülümsedi. Başını salladı belli belirsiz. Hımm dedi. Onaylamak mı, atlatmak mıydı bu? Kendisi de anlamamıştı. Ekledi hemen. Ama daha bir şey yememişsin sen. Hadi bitir bakalım. Bak şeftali soyuyorum sana. Uslu bir çocuk gibi başını tabağına eğdi Özgür. Yemeğini yemeye başladı. Yüreğinde bir ezilme vardı Nergis'in. Lokmalarını ağır ağır uysallıkla çiğneyen Özgür'den ayıramıyordu gözlerini. Ne duruma düşürdüler şu adamı. Güç tutuyor kendini. Göz pınarları yanıp duruyordu. Birilerini yakalayıp ağız dolusu sövüp saymak, o da yetmiyor, vurup parçalamak geliyordu. Doğanın en acımasız canavarı yatıyor içimizde. Onu kışkırtmakla nereye varırsın? Kışkırtanların varacağı yere. Soyulmuş şeftaliyi uzattı. Alıp ısırdığının, çiğnemeye başladığının ayrımında bile görünmüyordu Özgür. Hep aynı bulanık bakışlar. Masayı toparlamaya başladı Nergis. Bir yudum aldığı içkisi kalmıştı öylece. Sessizce mutfağa gidip bulaşıkları yıkadı. Çıkıp geldiğinde Özgür koltuğunda devinimsiz, gözleri bir noktada dalgın duruyordu. Şimdi ne konuşacağız? Nasıl konuşsam? Geçip karşısına oturdu Özgür'ün. Kuruntularına ödün vermeden gerçekleri göstermek gerek biliyorum. Ama bu bakışlar kolay kolay inanmaz doğrulara. Bana da yitirecek güvenini. Güveni var mı? Çalışmaya başlasan sen artık dedi. Yarın bıraktığın tuvaller var. Bir iki. Onları bitir istersen. Ya da desen. Durdu birden. Desen çalışmalarında çırılçıplak modellik ettiği günleri anımsamıştı birden. Gene tutturursa. Yok canım. Anna var. İyi ya. Onu soysun. Nezleden, öksürükten kurtulamazdım. O soğuk günlerde saatlerce çırılçıplak karşısında. Şimdi artık zatire mi oluruz? Havalar da dönmeye başladı. Üşür gibi oldu birden. Bu da bir gömlekle. Hırka getireyim mi sana dedi. Serinlik bastı. Gözlerini kırpıştırarak bakıyordu Özgür. Duymamış gibiydi. Deminden beri böyle bu. Neye taktı kafasını? Tam Nergis bir şeyler söyleyeceği sıra koltuktan yavaşça kalktı. Tuvalete gidecek belki. Ayakta dimdik durup Nergis'e baktı. Yatalım dedi birden. Yanıt beklemeden içeri kapıya yürüdü. Nergis bakıyordu ardından. İlacını da almadı bu. Bir bardak suyla odaya girdiğinde karyolasına oturmuştu Özgür. Gözü kapalıydı. Yaklaşıp komodin üstündeki ilaç tüpünden hapı çıkardı. Suyla uzattı. İlacı içip bardağı geri verirken kıvılcımlanmış bakışları Nergis'teydi Özgür'ün. Gene bir şey istiyor benden bu. Vermeyeceğim. Yetti Özgürcüğüm. Bir günde iki saldırı. Kızgın değilim sana. Yat. Anna gelir. Becerebilirsen ona boşal istersen. Benim düşündüğüm bu değil. Hiçbir günde bu olmadı bilirsin. Nereden bileceksin? Kendinden başka birini gördün mü sen? Belki artık görürsün. Bazen felaketin de olurmuş hayırlısı. Sakın sevindiğimi sanma. Mutsuzum. Seni böyle ezip parçalayanlara karşı güçsüz olduğum için. Güçlü olmak için ne yapabildik ki? Bol bol söz üretmekten başka. Özgür'ü yatağına sevecenlikle yatırarak odadan çıkıp bahçedeki koltuğa oturduğunda da kafası karmakarışıktı. Yavaş yavaş durulmaya başladı. Sabahtan bu yana günün bütün olaylarını bir bir gözden geçirdi. Korhan'la ilişkilerini de daha doğru yargılayabiliyordu. Tepkileri, güdüleriyle bütün iç dünyası bir zamanlar genç kızlık coşkularıyla dolandı. Şimdi serin bir loşluğa batmış bu avluda geçit yapıyordu sanki. Gözlerini kapattı. Özgür içeride yatıyor. Ben kalkıp Korhan'a gitmek için Anna'nın gelmesini bekliyorum. Niye bütün bunlar? Sorun bu mu? Değil. Sorun önce neyi istediğimizi bilememek. O da o kadar güç ki. Neresi güç? Şu adamın iyileşmesini, özgür olmasını istemiyor musun? Ben mi yapacağım o işi? Anna mı yapacak? Kişilik üstüne bildiklerini anımsa bakalım. Bu senin alanın. Sanatçı bu adam. Yaşam yeni bir anlam kazanır senin içinde. Anlamı yok muydu? Vardı da Korhan'ı ölümden kaçırmak için verdiğin kavgayı o bile anlamadı. Kaçaklıkmış yaptığım. Buna da kaçaklık diyecek o. Desin. Hangi okulu uygulayacağız? Hadi kızım, tezini geri çevirenler utarsın. Döktür bilgini, bilimini. İnandırmak gerek, güvenini kazanmak gerek önce. En iyisi hasta merkezli ruhsal tedavi belki uygulayabilsem. Öylesine kapanmış ki hiçbir şeye kulak asmayacak gibi. Bir başına nasıl kurtarır kendini? Elini vermezse bana. Güven duymaya başladı mı hepsi geçer. Şu küçük kente sığınmış, kolu kanadı kırık yatan adama benden başka kim yardımcı olabilir? Kitapları da getirmeli. Eski canavarı uyandırmak için haydi iş başına. Bataklığa gömülmüş Frankenstein'i çıkar da önce seni parçalasın. Deneyelim. Bahçe kapısı açıldı yavaşça. Gözlerini aralayıp baktı. Korhan'dı. Bahçeye girip yaklaştı. Nergis koltukta kımıldısızdı. Hoş geldin dedi. Sen git yat istersen. Anna İzzet Beyler'di. Ben Özgür'ü bekliyorum. Korhan sessiz bakıp kaldı bir süre. İyi geceler dedi yavaşça. Çıkıp gitti. Belli belirsiz bir acıyla sıkışır gibi oldu Nergis'in yüreği. İyi geceler Korhancığım. Senden ne saklanır ki? İvmeye gerek var mı? 20. İstanbul acılarla dolu oldu muhtar için. İstanbul'dan ayrılıp ayrılmamak konusunda da günlerce işkilli dolaştı durdu. Yıkılmış tuğla duvarlar, parçalanıp saçılmış kitap, dosya, mobilyalar cam kırıklarıyla dolu, Karaköy'deki hanın ikinci katındaki yazıhaneyi görünce donup kalmıştı. Gözüyle görmeden işin ağırlığını kavrayamıyor insan. Selami'yi de bir akşam üstü handan çıkarken vurmuşlar. Üst kattaki bir arkadaşın odasında çalışmaya başlamışmış. Bomba soruşturması sürüyormuş daha. Bombayı atanların da Selami'yi vuranların da solcular olduğu söyleniyordu ya, kesin değildi. Olmayacak şey değil gibi geldi muhtara. Selami'nin komandolarının bilmem ne oymağındaki bir oğlanla yakınlığı varmış. Birçok da davalarını almış onların. Para için her boku yer bu herif. Sen de. Öyle olmasa iş başka deyip bu herifle ortaklık kurar mıydın? Ben kurmadım. Olaylar. Hanın sahibiyle Selami'nin karısı akraba olduğu için bu yazıhaneyi ancak boş söz. Cerrahpaşa'da yatan Selami'yi görünce sarsıldı muhtar. İki ayağı da tutmuyordu. Düzeleceğinden de pek umutlu değildi doktorlar. Kurşun bel kemiğinde kalmış, daha alamamışlar. Belki dışarı gitmesi gerekiyormuş, yeni bir ameliyat için. Selami'nin ikide bir yaşaran gözlerini kaçırması muhtarı da ağlattı ağlatacaktı. Genç adam, sev sevme, acıma mı sevgi mi karmakarışık bir şeyler doluyor insanın yüreğine. Bir de bu ben olabilirdim kaygısı. Kal burada, gitme diyenler de vardı ya, çoğunluk yakınları, burada kalırsa onun başına da benzeri, belki de daha kötüsü gelebilir deyip İstanbul'dan bir an önce çekip gitmesini öğütlüyorlardı. Durumları el verse hiçbiri kalmayacaktı. İstanbul'da dediklerine göre ortalık karardı mı hemen herkes evine kapanır olmuştu. Gece yaşamını sürdürmeye, akşamdan sonra bir yerlere gitmeye kalkanlara yürekli kişiler ya da serüvenciler gözüyle bakılıyordu. Öyle olmasa da muhtarın İstanbul'da kalmaya hiç gönlü yoktu. Aklı bıraktığı artık bitti sayılan teknesindeydi. Tekne ölçümü için survey kurulu gelecekti İzmir'den. Tam o günlerde bu bela çıkmıştı. Sorunları çözebildiğince çözüp bir an önce dönmek de özlediği şey. Ancak sorunlar eni konu sorunu olmuştu. Engel üstüne engel çıkmıştı İstanbul'dan ayrılmasına. Başta para sorunu doğal ki. Cihangir'de hem Haliç'i hem Boğaziçi'ni gören o pek sevdiği çatı katını çabucak elden çıkarmak bile gündeme girdi bir ara. Malik Bey Hızır gibi yetişmeseydi gitti giderdi kat. Terslikler üst üste gelir. Trakya'daki bir arazi davasının aldığı bonolar protesto olmuştu. Katın dolgun son iki taksitinden başka birçok borç da üstüne yıkılıvermişti muhtarın. Bir de vergi sorunu çıkmıştı durduk yerde. Selami'nin safsaklamasından doğan bir şeydi. O da muhtarın sırtına yüklenmişti. Bir de yarım kalan davalar. Selami olmadığına göre iş ona düşüyordu. Oysa değil duruşmaya çıkmak, avukatlık cübbesini görmeye bile dayanamıyordu artık. Müvekkilleri de kandırıp sınıf arkadaşı avukat Rüknettin'le bir anlaşma yaptılar. O işte çözümlenmiş oldu. Yoğun koşturmayla geçen günlerin gecesinde önceleri üstünde durmadığı, hatların bozukluğuna verdiği şey sonunda biraz da çevrenin uyarısıyla onun da kafasına takılmaya başladı. Gece yarısı en olmayacak zamanda telefonu çalıyor, açınca derinde bir müzik sesiyle belli belirsiz bir soluma duyuyordu. Ne yapsanız başka yanıt yok. Sonra da kapanıyordu. Gözlüyorlar demek. Kimler? Neden? Sor yanıt verecek birini bulabilirsen. Çokların oluyormuş bu. Sonra bir gün bir köşede güm diye götürüveriyorlar adamı. Malik Bey'in birkaç kez İzmir'den araması, bonoların protestosuna önem vermeden sözünü ettiği parayı göndermesi, böyle günlere rastladığından olacak boşluluk duygusu yarattı muhtarda. Bir de Fatoş. Üst üste 3-4 kez telefon açtı. Durumunu sordu İnce'ye. Yapabileceği bir şey varsa hemen koşacağını, telefonda bile belli olan iştenlikle yineledi durdu. Para göndermeyi bile önerdi. Nergis'in bir kez bile aramaması da içinde burkulma yapmıştı muhtarın. Saçma. Biliyordu, öyle bir huyu yoktu, hiç olmamıştı ki kızın. Apandisit ameliyatında bile açıp bir kez sormamıştı Ankara'dan. Bu da böyle deli bir karı. Muhtar birkaç kez aradı, evde yoktular. Özgür'ün işinin Nergis'i ne kadar sarstığını biliyordu. Aslında başkalarının sorunlarına, acılarına değin isterseniz, belki de yıllar süren avukatlık mesleğinin gereği, pek de öyle sıcak ilgi duymayan yüreği, kızı dendi mi başka türlü vuruyordu. Pek de doğal değil mi böyle olması? Kızın sana bu soğukluğu da doğal mı? O da doğal. Coşkulu üç dünyama karşı baba olarak ne verdim bu çocuğa? Annesinin verdiği kadar. Belki o kadar bile değil. Parçalayıp kopararak aldı ne aldıysa. Kişiliği açısından iyi de oldu bir bakıma. Öyleyse Nazan'a yaptığı terbiyesizliği de yadırgama. Yadırgamadım ki. Ama Malik de sandığımızdan olgunmuş doğrusu. O tatsız olay ilişkimizi hiç etkilemedi. Gerçi biraz şaşılır böylesine tepki azlığına. Bir bakıma olağan da. Herifler olaylar yığını içinde öyle yuvarlanıp gidiyorlar ki bir meyhane kavgasını kafalarına takacak ne durumları ne vakitleri var. Fatoş'un söylediklerine ara sıra takılıyordu kafası. Recai'nin öldürüşünde parmakları olasıymış bunların. İş cinayet diye açıkladı Recai'nin karısı da gazetelere. Olmayacak şey değil belki. Büyük çıkarlar söz konusuysa göze alamayacakları şey yoktur. Biz de bilmiyorsak. O büyük çıkarlarda öylesine karışık bir yumak ki ilmeğin ucu kimde kolay kestiremezsin. Bizim gibi küçük oynayanların yapacağı ne yapıp edip o tepişmenin dışında kalmak. Yıllardır yolumuzda bu. Dahasını düşünmem için ne gerek var ne de gücüm yeter. Asıl dert bugünkü şu kıyımlar, öldürüşmeler. Bir atlatsak kim ne halt edecekse etsin. İsterlerse milyarlar vursunlar. Benim katlarım, birkaç parça arsam, emekli aylığım, hisse senetlerim, kötü günlerde can kurtaran simidi diye sarılacağım kasadaki 3-5 altın bana yeter de artar bile. Şimdi teknem de var. Ötesi gözü doymazlara kalsın. Onların gözünde ne doyuracak bakalım. Deli yerler esince başında tekneye atlayıp Akdeniz'e açılmayı, İtalya, İspanya, Cebeli Tarık'a, Kanarya adalarına kadar gitmeyi kuruyordu iyiden iyiye. Şu kokuşmuş ülkeden bir süre uzak kalmak belki de en iyisi. Nergis de al yanına. Alırım. Alırsın da Korhan. Korhan'ı da alırım. Bir de Özgür sorunu var Nergis'in. Özgür'e yapılanları irkilerek anımsıyordu hep. Fatoş uzun uzun anlattı telefonda. Zavallı çocuk. O cıvıl cıvıl adamı ne duruma sokmuşlar. Aşağılık herifler. Yanlarına kalacak mı? Soruşturma sürüyormuş diyorlar. Bir ara gazetelerde de vardı. Boş. Çocuk o duruma geldikten sonra. Gazete falan da okumayacağım tekneye bir yerleşeyim. Cinayet haberlerinden başka bir şey yok. Bitmiş bu ülke. İşlerini toparlamış, dönüş gününü düşünmeye başlamıştı artık. Rüknettin'in yazıhanesinde uçakta yer etmek için telefona uzanıyordu ki yandaki masada açık duran gazetedeki haber gözüne ilişti. Kanlı eylemlerinden aranan Tuğrul. Hücresi, sevgilisi Banu da yanında. Duraladı birden. Banu mu? Telefonu bırakıp gazeteyi aldı. Haberi okudu. Tamam oydu. Demek onun için Filiz diye. Peki Nergis? Minicik bir kıvılcım büyüdükçe büyüyordu içinde. Olayın ayrıntılarıyla anımsadığı her yanı yepyeni bir acıyla bilincine işliyordu şimdi. Niye durmadım üstünde o zaman? Açayım demişti Nergis'e kaç kez bir türlü olmamıştı. Sonra o küçük kentte en katı olaylar bile yumuşamayı mı veriyor ne? Peki şimdi ne olacak? İzmir uçağında ertesi akşam için yer ayırttı hemen. Haberi bir kez daha okudu. Hiç kuşku yoktu. Kızın eski bir basketbolcu olduğu bile yazıyordu. Çıkıp tophaneye doğru yürüdü Galata'dan. Gemilere baktı bir süre. Kafasından bir türlü gitmiyordu kötü olasılıklar. Nergis karışmaz o işlere biliyorum. Kendi de kaç kez söyledi Korhan da. Karşılar bile. Onların yolu bu değil. Değil ama Özgür'ün yolu da değildi aylarca suçlandığı şey. Özgür'ün donuk, saplantılı bakışı yıkılmış bir anıt duvarı gibi gözünün önüne dikilivermişti. Birden Nergis alıyordu o görüntünün yerini. Dayanılmaz bir acıya batıyordu muhtar. Bir ayrılık rakısı içmek için balık pazarına çıkıp Krepen pazarındaki meyhaneye gitti. Ondan da tad alamadı. Tanıdık bir yüze de rastlamamıştı. Karanlık basınca kalkıp tenhalaşan Beyoğlu'ndan ağır ağır Cihangir'deki evin yolunu tuttu. İki çocuğun itiş kakış kavgaya kalkıştıkları Lale Sineması'nın önden geçenler ürkek kuş sürüsü gibi kaçıvermişlerdi. Eskiden umursamayan, çok çok alaylı bir gülüşle seyredilen şeyler şimdi bütün gözleri korkuyla açılmış kocaman lomboz deliğine çeviriyordu. Ne duruma soktular bu güzel ülkeyi? Böyle ne yaptılar bu millete? Gelirken İzmir'de uğrayıp uçak saatine dek konuştukları Malik'in sözleri geldi aklına. Sen acıyorsun, kimse sana acımaz sonra diyordu. Recai'nin davranışı için söylemişti. Söylerken de gözleri dolacaktı neredeyse. O da mı oynuyor? Sağ teröristlere büyük parasal destek yaptığı, bir boya, bir makarna, bir pamuklu zenginiyle dayanışma içinde silahlı militanlarla yakın ilişkiler yürüttükleri yaygın söylentiydi. Muhtarın kulağına da gelmişti birkaç kez. İstanbul'da Rüknettin'in yazıhanesinde de açık açık anlatılıyordu bir gün. Muhtar karışmamıştı. Malik'le ilişkisini bile açıklamamıştı. Anlatılanları dinlemişti sadece. Söylenenler Fatoş'tan duyduklarına öylesine çakıyordu ki bir inanıyor bir inanmıyordu duyduklarına. Bizde öyle abartırlar ki her şeyi, uydurmada da üstümüze yoktur ama evet ama inanmamak daha işine geliyordu muhtarın. Her şey vardı bu kaşın içinde. Yalana gerek yok. En çok da çeşitli çıkar duyguları vardı. Belayı savuşturmak için yağdıranların başlarıyla yakın olmak açık gözlüğü de içindeydi bunun. Nazan'ın Nergis'le kapıştıkları gece içine doğmuştu bu duygu. Bereket arada ben varım, yoksa bu kıza neler ederdi düşüncesi o geceden sonra dolanıp durmuştu kafasında. O düşünce, o duygu şimdi daha da ağır basıyordu. Çatı katındaki penceresinden Boğaziçi'ni, Haydarpaşa'yı, Kadıköy Limanı'nı, Süleymaniye sırtlarını seyrederken dizi dizi kırpışan ışıklarla mutlu değildi artık. Baş eğme duygusu altında ezilmiş yüreğiyle her şey gibi bunları da umarsızlığın simgesi gibi görüyordu. Ne içki, ne pikaba koyduğu bir iki plak, ne duvardaki dafikyaları, ne raftan çekip aldığı birkaç şiir kitabı dağıtamamıştı duyguyu. Açtığı sayfada Driven'ın çıkması, çok tutkunuydu Poe'nun Driven'ı ezberlemişti bir zamanlar. Rastlantıdan öte anlamlı gelmişti, gizemli belki de. Dedi kuzgun hiçbir zaman diye mi çevirmişlerdi, uğursuz kuzgun. Hangi kuzgun? Kuzgun sürüsü. Bu güzelim ülkenin üstüne tüneyip kalacak mı böyle? Ne güne dek? Ne vakit çekip gidecek? Geç vakit. Tam dalacağı sıra telefon çaldı. Arkadan ağırdan müzik sesi, önde aynı sinsi soluma. Alo dedi muhtar. Bir iki yineledi, susup bekledi, karşılıklı beklediler bir süre. Kapandı. Tam dalacağı sıra gene. Gene müzik, aynı soluma. En ağır sövgülerle dolup boşaldı muhtar. Tuttu kendini. Kardeşim nedir dedi yumuşak bir sesle. Nedir aradığın söylesene, korkuyor musun? Bir sessizlikten sonra kalın taşralı bir ağız çabuk çabuk ''Ahmet, orada mı Ahmet?'' dedi. ''Ne Ahmet'i, nereye aradınız?'' Gene sinsi bir sessizlik oldu. Aynı kaba ses. ''Mezbaha, mezbaha'' dedi. ''Öküzleri keseceğiz de.'' Şak diye kapandı. Gövdesinde bir ürperti dolaştı muhtarın. Sonra gülmek geldi içinden, gülemedi. Kasılmış gibi kaldı ürpertiyle. Bunların elindeyse, ''Yok canım, o kadar da umutsuz değil daha. Nerede umut?'' Sabaha kadar uyku tutmadı gözünü. Telefon bir daha çalarsa açıp ana avrat çalmadı. Ertesi gün bulutların üstünde kayıp giderken her vakitki uçak korkusu yerine gece telefondaki herifin irin gibi sesi sıvışık bir yankıyla dolanıp duruyordu içinde. Başka yolu yoksa bile bu işin kaçmak ağırdı gene de. Kaçıyor muyum? Kalıp da ne yapacağım? Yem diye önlerine mi atayım kendimi bu ilkel yaratıkların? Ya o kız? Banu, o da bir başka ilkellikle saldırmıyor mu? Nergis de. Gider gitmez konuşmam gerek onunla. Diyeceğim ki, ne diyeceğini bulamıyordu bir türlü. Onun ne diyeceğini bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Ne diyecek? Sana ne oluyor diyecek en azından. O zaman ben de, evet sen de, bulanıklı içi. Nergis söz konusu oldu mu daha da karışıyordu her şey. İzmir'de uçaktan inince Malik Bey'in şoförünü bekler buldu havaalanında. Şaşırdı. Kuşkular doldu bir anda içine. Nereden bildiler benim bugünkü uçakla geleceğimi? Yoksa Rüknettin'in yazıhanesine sabah telefon edip bu uçakta olduklarını öğrendiklerini Malik'ten duyuncaya kadar dönüp durdu içindeki burgu. Olay açıklığa kavuşunca birbirinden ürkütücü kuruntulara kaptırdığı için hem utandı hem de kızdı kendine. Bu kadar basit işte. Gece telefon eden herifi de bunlar gönderdi diyecektin neredeyse. Survey kurulu işini bize bırak deyip muhtarı aldıkları gibi Çeşme'deki villalarına götürdü Malikler. Hafta sonu onlar gidiyorlarmış. Konukları da varmış bekleyen. 3 gün kaldığı Çeşme'deki evde her şey öyle çekiciydi ki muhtar için biraz üsteleseler günlerce kalabilirdi. Konukları Zübeyde, Nazan'ın kolejden arkadaşıymış. Kocasıyla yıllardır ayrı yaşıyorlarmış. Boşanmaya kesin kararlıymış artık. Tek koşulu şimdi babasıyla olan 5 yaşındaki kızının kendisine bırakılması. İşte bu adamın çözebileceği iş demişti Malik muhtarı göstererek. Biraz güçtü muhtar içinde. Ayrıntılı girince karışık hukuk sorunları çıkıyor ortaya. Kocası Ramiz Ayrancı da kolay yıkılır türden değil. Dış alım, dış satım bilmem ne holdingin baş papazı. Malik'in üstüne böylesine düşmesini de buna mı bağlasaydı muhtar? İzmir'de avukat mı yok? Bir sürü hukuk danışmanı emrinde bu herifin. İşin daha bilmediğim yanları var belki. Gerçi Malik beni sever bilirim. Çok eskilere, Malik'in Malik olmadığı günlere dayanan bir dostluğumuz var ya, şey yapmayacakları eşeğin önüne de ot koymaz bu herifler, onu da bilirim. Ramiz'e karşı açıkça Zübeyde ile işbirliğinde görünmek istememiş olabilir. Bin bir dümen heriflerde. Herkesin bir dümeni var işte. Senin yok mu? Şu Zübeyde'ye bakışında bile gerçekten etkilenmişti muhtar. Serince esiyordu, çırpıntılıydı. Denize girmemişlerdi o yüzden. Bikinisiyle güneşlenen Zübeyde'den ara sıra da olsa gözünü ayırmak zorunda oluşuna baş kaldırası geliyordu. Arka bahçedeki tenis kortunda Nazan'la oynarlarken Zübeyde'nin raketini bir sağlayışı vardı. Tenis oynamıyor da bale yapıyordu sanki. Tenis bilmemenin birkaç kez oynamıştı o kadar. Böylesine ağrına gideceği hiç aklına gelmemişti muhtarın. Zübeyde bu eksikliğin acısını bir içten gülücükle hemen geçirivermişti. Daha ilk günün akşamında epey yol aldıkları ev sahiplerinin anlayışlı bakışlarından çıkarılabilirdi. Sorununu bu adam çözer dediğini anımsatan bir gülümsemeyle dördüncü viski bardağını Zübeyde'ye kaldıran muhtar durumu kesinlikle saptamış bulunuyordu. İkinci günü öğleden sonra birlikte yürüyüşe çıkmaları öyle doğaldı ki terasında çay içtikleri otelde odaya girişleri görülse de yadırganmazdı artık. Jale'nin duyarlılığını, öyleydi doğrusu, Fatoş'un usta dişiliğini, Oya'nın nesi? Bir hafta yok akarının azgınlığı var, o da bezdirir. Hadi hiçbir şeyini katma Oya'nın. Muhtarın belleğinden silip atmıştı Zübeyde ile odaya kapandıkları yarım gün. Böyle bir kadın tanımadım bugüne dek. Şeye benziyor, hani randevu evinde bir kız vardı. Romanyalı mı ne? İşte biraz pis bir benzetme bu. Yok, o açıdan değil. Benzetmiyorum da kadın gözyaşlarına alışıktı. Sinsice gülerdi çoğu kez. Zübeyde'nin yalnızlığından söz ederken zeytin yeşili gözlerini kaçırıp ılık sessiz ağlayışı allak bullak etmişti. Haylaz ama sokulgan bir kız çocuğu gelip oturmuştu içine. Kışkırtıyor. Bugüne dek tanımadığı bir mutluluğa itiyordu. Bu kadın insanı yolundan çevirir. Bereket yolum öyle belli ki. Yeniden çizmeye kalkamam. 50 yaşım, 49. 49 yaşımdan sonra karşıma çıkan Zübeyde de olsa, gizemli bir elin çizdiği yazgı olmasın bu kadının karşıma çıkışı. Gizemi var mı? El maliklerin eli. Çeşme'deki villa, villadaki her şey gerçekten göz kamaştırıcıydı. Çevreye daha babacan bakıyordu muhtarda. Sımsıcak düşler doğuran bu tatlı yaşam elden gider diye aşırı tedirginliklerini de sevecen, hiç değilse anlayışla karşılamak gerek bu adamların. Videolu, renkli televizyonlu, tenis kortlu şu çerçeve dışında nereye oturtulabilir Zübeyde'nin güzelliği? Nohut oda bakla sofalı gece kondu mutluluğuna mı? Bir Fransız yazarının belleğinin bir köşesine itilmiş sözleri çevrenin parıltısıyla ışılıyverdi. Güzel bir kadını, arabasının, uşaklarının, hizmetçilerinin dışında düşünemem mi ne diyordu? Yalan mı? Önemli hiçbir konu üstüne konuşmamışlardı Zübeyde ile. Sevişmekten hiç daha önemli konu var mıydı? Şu pisliklerden bir kurtulsak da yalnız sevişmeyi konuşsak. Çatışmalı sorunlara değinmekten ev sahipleri de kaçınıyorlardı. Pazar günü akşamı konukluğun son gecesi televizyondaki haberler üstüne salonda söyleşiler olurken konuşulanlarla hiç ilgilenmeden cin toniğini yudumlayıp bir moda dergisi karıştıran Zübeyde'ye dalıp gitmişti muhtar. Komşu evlerden bir konuk çift vardı. Adam mimar, karısı da doktormuş. Hele adam öylesine bağnazdı ki Malik'le Nazan belki de muhtara gösteriş olsun diye birazcık sağduyulu birini oynamak gereğini duyuyorlardı. Muhtarın da pek umundaydı ya. Diretmesi boşunaydı. Kurduğu bütün şeylerde Zübeyde'yi baş köşeye geçiriyordu hemen. Alıp başımı kaçmak diyordum bu ülkeden. İşte bununla yapılır o iş. Kestane rengi saçları aralamış minicik kulak memelerindeki taşlı küpeler istekle dolu sağlıklı bir yapının çağrısı gibi yeşil yeşil titreşiyor. Bu kız doğanın eksiksiz bir ürünü. Daha bir şeyler öğrensem şunun üstüne. Soramıyorum da kime soracağım? Karşı yakada annesiyle kalıyormuş. Birkaç kez telefonla konuştular. Boşanma davasını alacaksam sorup soruşturacağım nasıl olsa. Alsam mı? Ya içinden çıkamazsam? Eksiksiz bir mutluluk, bir rahat iş yok mudur şu yeryüzünde? Beladan kurtulamayacak mıyız? Senin mesleğin bu budala. Herkes kuzu kuzu yaşasa sen aç kalırdın. Doğru. Demek birilerinin işi çamura batacak ki bir başkaları sevinsin. Dünya böyle kurulmuş. Şimdi bu kızla... Zübeyde yavaşça doğrulup söyleşiyi koyulaştıranlara bakmaya başladı. Uyanmış gibi döndü muhtarda. Deminden beri kulağına çarpıp dağılan sözcükler, tümceler anlamlarını kuşanıp birer ikişer dikili veriyordu belleğine. Geçenki grevden söz ediyordu bunlar. Ne diyorlar Bay Mimar? Sizde iş yokmuş diyordu. Bay Mimar, kusura bakmayın Malik Bey ama sizde iş yokmuş. Tutup aynı adamları gene fabrikaya almışsınız. Ben olsam, O olsa dünya bir yana gelse fabrikadan içeri adımlarını attırmazmış bir daha. Gerekirse herifleri takır takır tararmış. Hepsini vallahi. Gözlerinden belli, tarar da. Adam söyledikçe coşuyordu. Dinlemeye başladı muhtar. Bir gözü de kızdaydı gene. Mimarın acımasız saldırı tasalarına bir tepki göstermemişti Zübeyde. Konuşulanlara bakıyordu öylece. Moda dergisine bakar gibi. Değilse de daha sıcakta değil. Her vakitki gibi elinde viski bardağı, dudağında ne niyete çeksen o gülümsemesiyle muhtar da seyircisiydi bu gürültülü gösterinin. Karısının dik bakışlarından mı, yorulduğundan mı mimar bir ara duraklayınca ''Biz bu yolu tutsak çoktan batırırdık kardeşim'' dedi Malik. Mimar gene alacaktı ki sürdürdü hemen. ''Kusura bakma ama'' dedi. ''İnsanın omzuna dağ gibi sorumluluk binmedikçe rahat konuşabilir böyle. Şöyle diyeyim. Fırtınada gemiyi yönetiyorsun. Nefret ettiğin köpek balıkları dolu çevren. Tayfanı belki sevdiğin birilerini de kapmışlar. Onların peşine düşeyim dedim mi yandın gitti. Alabor olursun. Kayalıklara bindirirsin. Tekne battı mı hapır hapır yerler.'' Şu pis canavarlar. Öyle değil mi Zübeyde? Aynı gülümsemeyle Zübeyde'ye bakarak sorduğu soru şaşırtmıştı muhtarı. Kızın vereceği yanıta dikti gözlerini o da. Öyle mi Zübeyde? Yüzü pembeleşti Zübeyde'nin. Utanmış da konuşmaktan kaçınıyormuş gibi dönüp yavaşça öndeki moda dergisine eğildi. Durumu açıklamak görevi Malik'e düşmüştü. Grev sırası bir olayda buna benzer şeyler söylemiş galiba Zübeyde. Bayraklı yöresindeki geniş topraklarına gece kondular dikilmiş Zübeydelerin. Annesi uğraşıp dururken örgütlenmiş gece konducular. İçlerinde azılı biri Feyzullah ki sonradan sendikacı olmuş, etmediğini komamış Malik Bey'in fabrikasındaki grevler sırasında annesinin camlarını indirmiş gece yarıları kaç kez. Kendi de yapmazmış da piçlerine yaptırırmış. 10-12 yaşlarında 4 piçi varmış. Ötekiler daha küçük. Kuş sapanıyla gece yarısı. Yakalayıp bir temiz ıslatmışlar itleri. O gece gene. Bu sefer başkaları. Biliyorlar Feyzullah'ın başının altından çıkıyor. Grevlerde sendika diretmiş Feyzullah işe alınacak diye olur demişler de o zaman Zübeyde baş kaldırmış. Öylesine kızgınmış ki alay eder gibi gülerek anlatıyordu Malik. Zübeyde suskun, söylenenlere hiç ilgi göstermiyordu sanki. Dergisindeydi o. Bir zamanlar duyduğu kızgınlığın utancını gömmek istiyor belli ki. Mutlulukla bakıyordu muhtar. Daha bir şeyler kuracaktı. Malik'in söyleyiverdiği şeyler bir yerine bıçak saplanmış gibi takılıp kaldı. Sonunda belasını bulmuş. Bir sabah ölüsü bulunmuş Feyzullah'ın. Karnına kurşun doldurmuş birileri. Aynı ilgisiz donuklukla derginin sayfasını çeviriyordu Zübeyde Malik bunları söylerken. Düşüverdiği karanlıkta yeniden yakaladı Malik muhtarı. O senin İbrahim'di dedi. İşte tam o sıralar canımızı okudu bizim. Buz gibi bir gülücükle gözlerini muhtarın gözlerine dikti bir. Neyse deyip kesti. İçkisini yenilemek için boşalan bardağıyla Amerikan bara yürüdü. Bir sözcükle ne çok şeyi ustaca açıklamıştı. O gece meyhanede Nergis'le ettikleri kavganın gerekçesi de sonraki davranışlarında da vardı bu sözcük. O gece iyiden iyiye uykusu kaçtı muhtarın. Ertesi sabah Zübeyde ile ayrılırken de karşıt duyguların kıskacında kıvranıp duruyordu. Gece konduda 4 çocuklu işçi Feyzullah'ın öldürülmesiyle nasıl doyuma kavuştu bu kadın? Nasıl çözümlenebilir bu karmaşa? Zübeyde tekneyi denize indirme törenine Malik'le geleceğini söyledi. O çeşmede kalıyordu, kuzeninde. Sonra da Kuşadası'na gideceklermiş bir ara. Bir küçük yazlıkları varmış orada. Bu mevsimde pek güzel oluyormuş. Maliklerin arabaya binerken elini sıkıca tuttu muhtarın. Gözlerinin içine baktı. Geleceksiniz değil mi dedi. Sizi de bekliyoruz. Gülümseyip başını salladı muhtar. Arabada yol boyu suskun gittiler bir süre. Sonra Nazan gene Zübeyde'den açtı. Talihsizmiş kız. Yoksa muhtar dinlemiyordu. Takılıp kalmıştı bir yerlere. İçinde dönüp dolanan neyse sözcüğünün anlamını da sonunda tam olarak öğle yemeğinde çözdü. Nazan'ı eve bırakıp bir iki yere uğradılar. Muhtar arabada bekledi. Gazetelere baktı. Otobüse gerek yok demişti Malik. Onun arabasıyla gidilecekti. Şoför bir şeyler götürecekti. Tekne için ısmarladıklarını bugün bekliyormuş kaptan. Yemekte de Malik'in konuşacakları varmış muhtarla. Kordon boyunda bir lokantanın denize bakan masasına yerleştiklerinde hemen söze başladı. Bak muhtar dedi. Sana bir önerim var. İyi düşün. Senin gibi birisi gerekli bize. En iyisi senin olman benim için. Gelen garson yiyecek içecekleri söylemek için ara vermesiyle muhtar soluklanır oldu kendince. Öneri mi? Belliydi bunun bir şeyleri kolladığı. Neymiş bakalım? Garsonu savunca başladı Malik. İş öneriyor muhtara. Çok geniş alanlarda çalışıyoruz biliyorsun dedi. Kıyılardaki yapı ortaklığının işleri özel biçimde izleme gerektiriyor. Tapulamaya kalkıştığımız her arsa her tarlada bir dünya ortak varis. İçinden çıkmak sorun. Bizdeki arazi davalarını bilirsin. Bilirdi muhtar. Bilmez olur mu? Bazı koca toprakların bazı usulüne, usulünün furuğuna kadar araştırılan mendil kadar yerlerin sürüp giden kavgaları. Bütün bunlarla muhtarın uğraşmasını istiyordu Malik. O ki o yöreye yerleşecekti, onun için de tatlı bir uğraş olurdu bu iş. Yöredeki kentlerden istediği kadar avukat da kullanabilecekti muhtar. Altında teknesi koy koy, gerekirse arabasıyla, arabada verilecekti emrine. Kent kent, köy köy gezip tozacak, görüp beğenecek, denetleyecek, işin hukuksal beyinliğini yapacaktı. İlişkisi Malik'le olacaktı sadece. Ortalıkta başka hiç kimseye karşı sorumluluğu yoktu. Bunun karşılığında da ne geçiyor eline bugün dedi Malik. Emekli maaşı mı? Hepsi, bütün gelirin. Şaşkın duraladı muhtar. Böyle bir soruyla karşılaşacağını hiç düşünmemişti. Bilmem dedi çekingen kekeler gibi. 70-80 kadar olmalı. Malik donuk baktı muhtara. 100 dedi yavaşça. Ayda 100 bin alacaksın. Primi de var. İstersen pay veririm sana. Ne diyeceğini bilemeden kala kalmıştı muhtar. Beklediğini çok aşıyordu bu. Malik de ayrımındaydı muhtardaki şaşkınlığın. Namus adamsın muhtar dedi. İşe sen oturursan biliyorum ki gözüm arkada kalmayacak. Daha önce söyleyecektim, o boktan olay çıktı durduk yerde. Benim için de hiç kolay değil ya. Meyhane dırıltısıyla yürümüyor bu işler. Yolumuza bakalım. Gençler de bir gün bulacak yolunu. Az halt mı ettik biz de vaktinde? Utangaç bakıldı. Önüne eğdi başını. Düşünür gibi yaptı muhtar. Bir şey düşündüğü yoktu oysa. Ne diyecekti? Gerçekten bulamıyordu diyecek söz. Bilmem diye mırıldandı. Muhtarın olumsuz bir şey demesini önlemek ister gibi, düşün muhtarcığım dedi Malik. İvecek bir durum yok. Engel çıkmazsa ilk gezine geleceğiz. Orada da bu işi bağlarız. Survey kurulu ayarlandı. Meraklanma. 18 sonun altında gösterecekler tekneyi. Bizim kaptan da emrinde. İyi adamdır. İstersen ileride de yardımcın olarak kullan. Zaten işe başlayınca Yiğit Levent de senin hizmetinde olacak. Teknenin adını koydun mu sen? Toparlandı muhtar. Daha bir karar vermedim dedi kesin yukarıdan bir tonla. Kararı ben vereceğim anlamındaydı bu. Sevindi böyle yanıtladığına. Ötüken mötüken koyduramazsınız bana Malik Bey. Ne saklayayım, gevşedim birden. Ama o kadar da değil. Malik de durmadı üstünde. Belki de rastgele sormuştu. Tekne ölçüm işinin ayarlanmış olması kaygılarını, tedirginliklerini bastıran bir sevinçle dolanıp duruyordu muhtarın içinde. Tekne 18 sonun altında gösterilse yola bir usta gemiciyle kaptansız çıkabilirsin. Amatör kaptan ehliyeti vardı muhtarın. Ölçüme gelecekleri nasıl kandıracağını düşünmekten kurtulmuştu artık. Her alanda güçlü herifler. Sen de öyle olabilirsin istersen. Bir neden var mı istememen için? Ama ben bu adamlarla, sen o adamlarla öyle bağlar kurdun ki borcun yarım milyonu buluyor. Buluyor. Borçlu kalacağını alacaklı ol. Doğru değil mi? Doğru olan ne ki şu dünyada? Kim biliyor doğruyu? Daha yemekte kafasının içinde çeşitli yönlerden esmeye başlayan yeller, yol boyunca hızlanarak çapraz saldıran deli fırtınalara dönmüş, Mercedes'in arka koltuğuna yığılmış muhtarı azgın yel günün ortasında umarsız bocalayan tekne gibi bir uçtan öbür uca savurmaya başlamıştı. Uyumaya çalıştı. Gözlerini kapatıp hiçbir şey düşünmemeye çalıştı. Olmuyordu. Yoruldum. Doğal değil mi? İnmeli yatan Selami, yıkılmış iş yeri, telefondaki hırlayan ilkel ses, çeşmedeki villa, villadaki 3 günlük yaşam, o yaşamla birlikte Zübeyde, o yaşamın ardından Malik'in önerileri, Sök Ovası'nda uçup giden bu Mercedes bir araya toplaştı mı ancak böyle taşınabiliyor demek. Özgür, Korhan, Fatoş da karışıyordu bu karman çorman topluluğa. Rahmi, İzzet Hadi, Jülide Hadi, sokakta kurşunlanmış 4 çocuklu Feyzullah bile. Hepsinin üstünde de Nergis. Yanı başındaki Banu ile birlikte. Niye yanı başında? Bir kez gördün topu topu. Rastlantı olamaz mı? Olabilir. Ya değilse? Gizlilik çabası ortada. Banu niye Filiz oldu? Durduk yerde olmaz ki bu. İştenlikle davranmadığını gördün mü Nergis'in? Görmedim. Ama bu başka. Bakarsın gizli örgüt demiştir ki, öyleyse Korhan da bunlarla. Öyle ya. Korhan sığınım attığı yok kızın. Belki bunlar bu kente görevli olarak geldi bunca ay. Ne yaptılar peki bunca ay? Ne bileyim ben. Ama bir gizlilik var belli. Başları da Banu belki gizli gizli. Bu güzelim ülkeyi ne duruma soktular be. Allah belalarını versin hepsinin. Evet hepsinin. Nergis'in de mi? Daha kesin değil Nergis'in durumu. Benim bildiğim sağduyulu, iştenlikli, biraz inat. Biraz mı? Katır gibi olsun ne yapalım. Katır gibi inat. Sözün de gözün de esirgemeyen öyle bir kırıdır ki o. Korhan'ı değil dünyayı umursamaz sırasında. Yani bundan ne çıkarıyorsun? Ne bileyim ben. Allah belasını versin onu da bulaştıysa bu kanlı işlere. Peki nasıl kurtaracağız bulaştıysa? Gene Malik'le mi bir konuşup yapar mı? Sen konuşur musun? Ben mi? Önerdiği iş aslında kaptanıyla Yiğit Levent'le daha bağlı olacağına göre ben de önce bir denizci kasketi yaptırıp kaptan kasketi yani tayfalara da üniforma gibi bir şey mi giydirmeli? Kokart, arma filan. Zübeyde de gelirse yokuş başına dönüp de mandalina bahçelerinden mavi kıyıya doğru koşan ak badanalı yapılarıyla kenti, orta yerde denizin kapısına karakol gibi dikilmiş kaleyi gördüğünde yitti yitecekti bu çapraz esintilerin ortasında. 21. Dümendeki İbrahim'in yanında gözünü pusulaya dikmiş suskun duran Özgür'e bakıyordu Nergis. Teknede konuşan, içişen, şarkılar söyleyen Fransızları duymuyor adam. Pusulayı da ilk kez görüyor. Bu durgunluk hiç mi gitmeyecek üstünden? Özgür'deki düzelme, iyileşme belirtileri sevindirecek ölçüde hızlıydı aslında. Telefonla konuştukları doktor Abuzer de iyi demişti Nergis'i dinleyince. Yemesi, uykuları da düzenliydi. Tek başına yürüyordu, güvenli basıyordu. Bakışlarındaki kuşku dağılmış denebilirdi. Artık alnına dökülen gür saçları, kara sakallı yüzündeki acınası anlamı da silip almıştı. Nergis'i her vakit cüleden çıkaran o it gülümsemesiyle bakmıştı birkaç kez de. İşte canavar diriliyor. Gözleri pusulaya çakılmış bu dalgın adam mı canavar? Ne düşünüyor ki? Fransızların fırtına gibi bahçeye daldıkları dünkü akşamüstü, ürküye kapılmış koltuğundan ayağa fırladığı andaki yüzü gözünün önündeydi Nergis'in. O deliler bir şeyin ayrımında değildiler. Şapur şupur yanaklarından öpen zehrinden Natali çekmişti. Ondan da Pierre alıyordu ki Özgür toparlayıp eliyle iteledi yavaşça. Sen de öpme dedi. Ardından Fransızca ineledi anımsamış gibi. Sulu kahkahaları daha da arttırdı bu espri. Herkesin biraz çekindiği zekasından ötürü bazı rastlantıları bir anlama yormalarından mıdır? Gerçekten düşünerek yaptığı bir şey midir? Bakıyorsunuz bir espri çıkıyor sözünden. Julie de Hadiler'in eve geldiği günde İrlandalı eleştirmenin berbat Fransızcasıyla Özgür'ün resimlerini övmelere başlamasında da aynı şey olmuştu. Niye Türkçe konuşmuyor bu adam demişti. Türkçesi daha mı kötü? Kumdaki cam kırıntıları gibi zeka belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkan kişiliğinin öncüleri belki de. Her şeye umursamaz bir donuklukla bakmasına karşın çoktandır İzzet Hadiler'e dadanmış Anna'nın İrlandalı ile yakınlığını gözden kaçırmadığı da belliydi o gün. Julie de Hadi'nin yukarıdaki odada resimlere bakan yabancı konuklarının İngilizce, Fransızca tartışmalarını, gülüşmelerini bahçedeki çardağın dibinde aynı donuklukla dinlemişti Nergis. Yetti tembellik ettiğin, çalışmaya başlasan artık deyince yukarıdaki pencereye bakıp başlayacağım demişti. Bunlar gitsin de. Alay mı, taşlama mı yoksa ciddi mi söylüyor anlaşılmıyordu. Nergis kollarını göğsünde kavuşturup sarınır gibi yaptı bir ürpertiyle. Güneş buluta girince esen hafif yelin serinliği birden bastırmıştı. Bu mevsimde bu kadar. İstanbul'da pardesölerle dolaşıyordur herkes. Biz bikiniyle teknedeyiz. Tekne İbrahim'in bir arkadaşının büyükçe bir trandiliydi. Ucuza bir günlüğüne bırakmıştı onlara. Yel iyiydi. Yelken basıp bütün kıyıları dolaşalım demişlerdi. Akşama da bir tezde bir mandalina bahçesine çağrılıydılar. Zerrin'in İzmirli bir arkadaşı kulübesinde domuz pirzolasıyla şarap verecekti. Fransızlar dönüş hazırlığındaydılar. Ayrılık yemeği, ayrılık gezisi bunlar. İlk gönderdikleri filmler gümrük denetiminde yanmış. Götüren kız unutup X ışınından geçirtmiş. Birçok yere ikinci kez gidip çekmişler. Ondan uzamış. Şimdi iyiler. İstanköy'den dönecekler. Çılgınca eğlenmekten başka düşünceleri yok. Özgür'ün durumuyla da şöyle bir ilgilenip unutuverdiler gibi. Anna da Jules de Hadiler de İrlandalıyla değilse onlarla. Zehrin başta südyenini çıkarmış, çıplak göğüslerini yağlamış güneşlendiriyor. Göğüsleri de göğüse benzese. Gerard, Pierre, Natalie itişip duruyorlar güvertede. Mayolu İbrahim'in bakıra çalan sırım gibi gövdesi yanında tişörtten çıkan güneş görmemiş kollarıyla Özgür'ün görüntüsü acıma duygusu veriyor insana. Bir yazdan yoksun kalmak mı oldu bu? Julie de Hadiler Anna ile onu da götürmüşler bir gün. Torbada bir koya, orada da denize girmemiş. Kıyıda oturup dalgın dalgın sulara bakmış. Bugün de mayo giymek istemedi. Üstelemediler. Nergis denize girmesini çok istiyordu Özgür'ün. İyi gelecek ama zorlu olmaz. Umudu İbrahim'daydı biraz. O özendirebilir. İbrahim de yarı aylaklı bugünlerde. İstanbul'a gideceği fabrika greve girmişti. Şimdilik bekle diye yazmışlardı arkadaşları. Yakında çağıracaklarmış. Bu yakında epey süreceğe benziyor. Bir şey değil, oğlan serserileşecek buralarda. Zaten çocukluktan koşullanıyorlar başıboş yaşamaya. Bugün burada olması iyi ya. İyi mi kötü mü ne bileyim işte. Korhan'la açıkça konuşmak belki en iyisi. Tekneyle gelecek misin dedim bu sabah. Bir tek sözcük çıktı ağzından. Hayır. Günlerdir böyle tek tük sözcükler öteye gitmiyordu bütün konuşmaları. Sabah göreve gider gibi Özgür'e çıkıyordu Nergis. Gece geç vakit çoğu kez de Korhan uyur ya da uyur görünürken gelip giriyordu yatağına. Korhan'ı kitap ya da gazete karıştırırken bulduğu gecelerde de gene tek tük konuşmalardan sonraki sessizlikle yatağına giriyordu herkes. Nergis için kaçıştı bu suskunluk. Ne konuşacaktı, nasıl konuşacaktı? Korhan için de saldırıydı belki. Bunu sezinlediği ya da böyle yorumladığı günler kızgınlıktan ne yapacağını bilmiyordu Nergis. Benimki korkaklık. Niye bitirmiyorum bu işi? Nasıl bitireceğim? Özgür'deyken hiç aklına gelmiyordu. Özgür'ü Anna'ya bırakıp yürüyüşe çıktığı ya da yüzmeye gittiği saatlerde durumu Korhan'la konuşmak gereğini düşünmeye başlıyordu. Saklayacak değilim ya. Konuşuyorum. Daha eve gelirken yüreğine bir sıkıntı oturuyor. Korhan'la karşılaşınca da onun şöyle bir bakarak gözlerini başka yanlara çevirişini gördü mü içinde yanıp duran lamba kararı veriyordu. Birlikte oturmalarının bir anlamı kalmadığına kesinlikle inanıyordu oysa. Bu kadar mı çabuk? Çabuk olan ne? Her şey oldum bittim böyleymiş gibi doğal görünüyordu. Çok mu bencilim? Yo, herkes kadar. Korhan'la ilişkin herkesin ilişkisi gibi miydi? Düşünmedim. Değildi belki. Gene de bağlı bir yanım var. Küçümsenecek bir bağ da değil. Ama bir de ben varım. Hep sen vardın belki de. Olabilir. Herkesin önce kendisi vardır. Kimileri söyler, kimileri örtbas etmeye ya da bilincine uğratmamaya çalışır. Ne gerek var o yollara? Kadınım diye mi? Kendi benimi yaslayıp başka bir beni, bir erkeğin benini mi kollayacağım? Bu Korhan da olsa. Neden? Peki özgürüm beni. Tamam, şimdi sorun bu işte. Korhan'la da savaşa gücüm yetmez artık. Söylemek istediğim bu benim. En doğrusunu şimdi söyledim işte. Diyordu ya, pek de güvenli değildi en doğruyu söylediğine. Asıl savaşı Korhan'laydı. Günlerdir bu sağlantı içinde dolanıp duruyordu. Cinsel istek kıpır kıpır içinde. Bir sabah yataktan sliple çıkan Korhan'a uzanmamak için güç tuttu kendini. Korkudan belki de. Ya o beni istemez de itelerse? Sen onu istiyor musun? Korhan'ı hep istedim ben. İsteklerime bağımlı olmaktan da korkarım. O da yıkar beni. Kutsal korkumu benim. En çok bu korkumu seviyorum. İbrahim'le bir şeyler konuşan Özgür'e baktı. Bu adam da bana benzerdi. Ya gene benzerse? Neresi benzer? İsteklerinin kölesidir bu adam. Ne bağımlılığı? Yoksa ben mi öyleyim? Kuşku mu var? Kişi başkasındaki eksiklikleri kendine yakıştıramıyor. Süsleyip püslemeye kalkıyor. Belki ben de öyleyim. Bağla koyuna giriyorlardı. Güvertede teknenin burnundan çığlıklar, naralarla suya atlamaya başladılar. Nergis kalkıp gülerek Özgür'e yaklaştı. Hadi dedi, atlamayacak mısın? Ses çıkarmadan yüzenlere bakıyordu Özgür. Nergis'e döndü. Aspat'a gidelim dedi. Eve. Anımsayamamıştı Nergis, duraladı. Anlamsız bir şeyler diyor gibi gelmişti birden. Aspat'taki evi diyor. Tamam gideriz dedi. Yemeği burada yiyelim de. İbrahim tekneyi iskeleye bağlayınca Nergis'le birlikte inelediler denize girmesini. Hadi be abim dedi İbrahim. Sensiz olur mu bu deniz şurup? Özgür sustu bir süre. Sonra yüzenlere dalgın bakarken girmeyeceğim dedi. Sudaki Anna'nın çağırmalarına, el etmelerine bakmıyordu bile. Bunu bilinçli yaptığına inanmayı ne çok isterdi Nergis. Serin suda ağır ağır yüzerken gözünü teknedeki Özgür'den ayıramadı bir süre. Dün Fransızlar gelmeden odada göğsüne uzanan elini gülerek bileğinden tutup bahçeye çıkardığında nasıl şaşaladığını anımsadı. Acımayla sevgi karışımı bir şeyler dolaştı içinde. Kalkıp öpüşmeye bile düşündü. Koltukta oturmuş nasıl bakıyordu? Öpse miydim? Odada kalmak istemiyordu artık Özgür'le. Kaç kez denemişse güçsüzdü. İkisinin davranışlarından da belli ki Anna'yla da başarılı değil. Anna da bu işi bitirmenin yollarını düşünüyor mudur? Yüzerken gösterdiği ilgisizliğe tepkimi, yemekte sonra da teknede Anna sokulmadı Özgür'e. Hangi gün yaklaştı ki? Kişiyi sorunuyla yalnız bırakmak bu batılıların ortak tutumu belki de. Bizim çullanma huyumuzdan iyi sayılır gene de. Kurtaracağız diye boğulan kişiyi gırtlağından yakalarız. Bağla da havuzun başında yemek yerlerken gözü kırmızı balıklardaydı Özgür'ün. Aspat'a dönüp Zeytinli Dere'nin ağzına gelince motoru kesti İbrahim. Filika'yı indirecek oldu. Dere'nin kıyıya biriktirdiği milden güç geçerdi Filika. Kimse inmek istemiyordu tekneden. İleride yeni yapılan kooperatif evlerine gitsek dediler bir ara. Kara incir dedi birkaçı. Bir ara çöken bir sessizliğe yanıt arar gibi kalkıp kıça doğru yürüyen Özgür'e döndüler. Matafora demirini tuttu Özgür. İbrahim'e baktı. İndir Filika'yı dedi. Ötekiler de uydu hemen. Kimsenin yardımını almadan kendi indi sandala. Kürekleri taktı. Sevinçli şamatayla birer ikişer tekneden inip doluşmalarını bekledi ötekilerin. Ağır ağır kürekleri çekmeye başladı. Birkaçı yarı yolda suya itelediler birbirlerini. Zerrin düşerken yanındaki Anna'yı da aldı sulu kahkahalarla. Kıçta oturmuş... Nergis'in gözleri kürek çöken Özgür'deydi. İlk kez böyle önemli bir işi görüyor. Eski Özgür, fili kamile saplanıp durunca kürekleri bırakıp kalktı. Daha önce atlayıp yardım için uzanan Nergis'in ellerini tutmadan sandalın kıyısından kumsala indi. Yöreye bakındı. Ağır ağır dere boyu yürümeye başladı. Nergis de durmuş izliyordu gözleriyle. Kulübenin birkaç yüz metre ileride ağaçlar arasında çatısı görünüyordu. Ötekiler kendi havalarında denizde itiş kakıştılar. Bağla da çabucak içtikleri büyük şişe vodkanın tadını çıkarıyorlardı. Nergis içmemişti. Özgür de içmiyordu daha. Ağaçların arasına dalınca yaklaştı Nergis. Bir şeyler diyecekti demedi. Eski anılarla kuşatılmıştı. Kaç kez Doka'yı şu sulardan geçirip denize açılmışlardı. Yılan öldürmüşlerdi şu tümseyin ötesinde. Yemyeşil yılan kıvrılıp durmuştu Özgür'ün attığı koca taşın altında. Kulübeye yaklaştılar. Dinlendikleri, çobanlarla söyleşi yaptıkları kulübe önündeki çatlaklarla dolu taşlık kapkaraydı. Kıyıları boydan boya yosunla kaplıydı. Tahta kapıda İple bağlı paslı kilit, yanda yarısı çürümüş tahta kanepe, ateş yaktıkları ocak benzeri kara taşlar hepsi yerli yerindeydi. Aylardır uğramadığı, görmediği bir yere değil de yaşamını geçirdiği, sabah ayrıldığı bir eve döner gibi gelip kapısının kilidini yokladı Özgür. Nergis durmuş bakıyordu. Paslı kilidin çürümüş ipini bir çekişte koparıp kapıya iteleyen Özgür'ün arkası sıra ağır ağır yaklaşıp girdi iç içe iki gözlü kulübeye. Ocağın üstünde raflar, kerevetler, duvara dayanmış tahta bir iki eski iskemle, bir ayağı boşta masa, duvar dibinde şişeler, yırtık mavi bir palet, yerlerde sararmış gazeteler. İçerki göz bomboş, pislik içindeydi. Bakıp çekildiler hemen. Odanın ortasında durup baktı Özgür. Karşı duvara yürüdü. Yağmurların yol yol çamur ettiği tozla kaplı camlara yaklaşıp dışarı baktı. Parmağıyla çizgi çekti cama. Kapı önündeki Nergis'e döndü. Temizlemek gerek burasını dedi. Çok pis. Ses çıkarmadı Nergis. Temizleriz. İş ona kalsın. Ne güzel günler geçirdim bu odada. Güzel miydi? Kaç geceler gizli gizli ağladığını. Unutur muyum? Usumda hepsi. 5. kaset 2. yüzün sonu.